Ayrım 28, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 351. Aksaray, 1 Nisan 1990. Bana dayanılmaz acılar, göklerce sevinçler yaratarak bu öyküleri yazdıranlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Vakıf, 7 Nisan 1990. Biz daha baştan yeniyiz arkadaş, daha doğarken Türkiye'li olmakla. Aksaray, 17 Nisan 1990. Türkiye'de benim biçimimde yetişmiş erkekler 70 yaşlarına dek tutuldukları kadını abdest etmez, çiş etmez, burunlarından sümük akmaz, horlamaz, kirlenmez, kokmaz. Kısacası o olmayan meleğin yeryüzündeki simgesi sanırlar. Ben hala bir ölçüde böyleyim. Neyse, 75 yaşamdan sonra biraz daha gerçekleşip sevdiğim kadınların da insan olduklarını anlar gibi oluyorum. Kim bilir belki kadınlar da tutuldukları erkekleri öyle sanırlar. Onların duygularını bilmiyorum. Vakıf, 27 Nisan 1990. Uzun yaşamanın koşullarından biri sanırım ki insanın kendisini yaşlılığına gerçekten inanmamasıdır. İnsanın kendisini kandırmasının en olumlusu budur. Örneğin ben 75 yaşımda olduğuma bir türlü inanamıyorum. Çok seyrek olarak inandığım zamanlarda oluyor. İşte böyle bir zamanda ölebilirim. Vakıf, 29 Nisan 1990. Sepetteki pamuğum bitecek diye hep korkmuşumdur ve bu yüzden durmadan sepetimi doldurmaya çalışmışımdır ve çalışıyorum. Vakıf, 29 Nisan 1990. Yazık, çok yazık. Kim derdi ki günün birinde sen de bir öykü olacaksın? Yazı makinesinde yazılmış 5-6 sayfalık bir öyküye dönüşeceksin. O 28 yaşın capcanlı, fıkır fıkır güzelliği kağıt üstünde sözcüklere dönüşecek. Ama böylesi çok daha iyi ve seni 40 yıl sonraki yaşlılığının çirkinliğiyle görmekten. 28 yaşın güzelliğindeyken öyküleşmek, 28 yaşın güzelliğindeyken ölüp hiç yaşlanmadan ve çirkinleşmeden anılarda donup kalmak gibidir. Bu öyküyü, yani 28 yaşın bu öyküsünü benim, not burada kesiliyor. Ali Ağa, Otel Dönmez 101, 3 Mayıs 1990. Bir bakıma insan üç ayağı üzerinde duran masa gibi. O ayaklardan biri eksik olursa insan dengesizleşiyor, tökezliyor, yuvarlanıyor. Bu üç ayağı da sağlam olarak varsa insanın zamanla ters rastlantıları da şansı da yenerek hem başarılı hem doyumlu hem olgun ve mükemmele yakın olabiliyor. Bu üç ayak şunlar: yetenek, tutku, güç, çalışma, sürecek. Ali Ağa, Otel Dönmez 101, 3 Mayıs 1990. İnsan üç dayanaklı taban üzerinde oturan bir varlık: yetenek, tutku, güç. Bu üçü de varsa, bu üç sağlam taban üstündeyse ve başka nedenler de engellemiyorsa yetkinleşebiliyor. Yetkin insan, mükemmel insan, insanı kamil olabiliyor. Bunlardan biri eksikse kesin kes kötü insan oluyor. Ali Ağa, Ötel Dönmez 101, 3 Mayıs 1990. İnsan üç taban üzerinde duran, oturan varlık: yetenek, tutku, güç. Bu üçü de varsa, bu üç sağlam taban üstündeyse ve başka nedenler engellemiyorsa mükemmelleşebiliyor. Bunlardan biri yoksa kesin kes kötü insan oluyor, sürdürülecek. Nesin Vakfı, 11 Mayıs 1990. Yazıncılık yenilmiş insanların işidir. Elbette her yenik yazıncı olamaz. Ama her yazıncı yeniktir. Büyük yazarlar çok yenik olanlardan çıkar. Vakıf, 13 Mayıs 1990, Pazar. Sabah yatağımdan kalktığımda dünya ne güzel görünmüştü bana. Çayırlarda, ağaçlarda köpüren yeşil kavaklarda kıpır kıpır yapraklar. Dupduru bir gökyüzü. Yatak odamın dışında küçük çocuklarımın 9 çocuk çığırışı. Doğanın tadına vardım bu sabah. Oysa dün gece yüreğim öyle sancıdı ki artık tükeniyorum sanmıştım. Çalışma odamdaki koltuklardan birine çökmüştüm. Kıpırdayamıyordum. İşte böyle öleceğim diye düşünmüştüm. Bu kez olmasa başka bir kez böyle olacak ölümüm. Saat 22 dolaylarında. Bu saatten sonra kimse beni tedirgin etmesin diye koridor kapısını içeriden kilitlemiştim her zamanki gibi. Düşündüm ki burada ölürsem kimse içeri giremez. 16, 18, belki 20 saat boyunca burada böylece kalırım. Kimsenin haberi olmaz. Her gece yatak odamın kapısını kilitlerken de böyle düşünüyorum. Artık hep yanımda taşıdığım ama göz tansiyonuma zararlı olduğu için kullanmaktan çekindiğim isordil kutusundan bir hap alıp dilimin altına koydum. Yavaş yavaş yüreğimin sancısı, pek de yavaş değil, 1-2 dakikada geçti. Doğallığıma döndüm. Saat 1:15'e dek çalıştım. Yatağa yatınca da bir süre Refik Halit'in anılarını okudum. Sonra gece lambasını söndürüp uyudum. Yüreğim ara sıra böyle korkutuyor beni. Bu ara sıralar gittikçe ara sıralıktan çıkıp sıkılaşmaya başladı. Daha çok hızlı, ama ne de hızlı yürüyünce Merdiven çıkınca, kızıp sinirlenince, coşkulanınca böyle oluyordum. Oysa dün gece hiç de böyle bir şey yoktu. Toplantı salonunda çocuklarla söyleşmiştik. Onlara alışkanlık, bağımlılık, moda ve tuvalet kağıdı ya da suyla temizlik üzerine konuşulmuş ve çikolata dağıtmıştım. Yani keyifliydim. Odama gelince birden böyle oldum. Gündüzki yorgunluğumdan olacak. Çorlu'ya götürdüler arabayla. Her günkü gibi gündüz uyuyamamıştım, belki de bundan. Her neyse, uzattım. Ben asıl şunu söylemek istiyordum. Böyle bir gecenin sabahında uyanıp da doğanın tadını alınca, doğal güzellikleri ayrımsamak insanın yaşlanmış olması demektir. İnsan gençliğinde bu doğal güzellikleri doğal sandığından ve o güzelliklerin ayrımına varamaz. Yaşlandıkça doğasal güzelliklerin ayrımına daha çok varır. Çünkü sezinler ki o doğasal güzelliklerden gittikçe uzaklaşmaktadır. Onları yitirmek üzerindedir. Salt doğasal güzellikler değil, bütün güzellikler, doğasal, toplumsal, bireysel. Örneğin yaşlı, içtiği suyun, yediği yemeğin tadının, güzel zamanın keyfinin gençlerden daha çok ayrımına varır. Bu ilk yaz güzelliğini öyle derinlemesine ayrımsıyorum ki, çünkü artık iyice yaşlandım. Vakıf, 13 Mayıs 1990 Pazar. Çocukluğumdaydı. Bu gürültü ama kimden dinlemiştim? Belki Galip amcamdan. O anlatırdı böyle gülütleri. Sanırım kimisini de uydururdu. Adam odasında otururken kapı açılıp birisi girmiş içeri. Azrail olduğunu, adamın canını almaya geldiğini söylemiş. Şaşıran adam Azrail'e, "İyi ama," demiş, "böyle birdenbire olur mu hiç? Önceden haber vermek, zamanını bildirmek gerekirdi ki ben de ona göre hazırlığımı yapayım. Borcum var, harcım var. Verdiğim sözler var, yapılacak işlerim var. Böyle hop diye birdenbire can almaya gelinir mi? Ayıp." Azrail de adama, "Haklısın," demiş. "Şimdi canını almıyorum. Bundan sonra önceden haber verir, sonra gelirim canını almaya." Azrail'le adam böylece anlaşmışlar. Aradan epey bir zaman geçmiş. Bir gece adam yatağındayken odasının kapısı açılıp Azrail girmiş. "Canını almaya geldim," demiş. Ama adam yine bu birdenbire gelişe sinirlenip, "Hani önceden haber verip de öyle gelecektin?" diye bağırmış. Azrail çok dingin bir sesle sormuş. "Filan zaman böbrek ağrısı çekmemiş miydin?" Adam yanıtlamış. "Evet, dayanılmaz ağrıydı. Bir hafta hastanede yattım." Azrail yine sormuş. "Boynunda kireçlenme olmamış mıydı?" "Oldu. Hala ilaç kullanıyorum." "Filan zamanda sol koluna sinir ucu iltihabı olmamış mıydı?" "Hem de nasıl, aylarca çektim." "Şu zamanda da yürek teklemesi geçirmedin mi?" "Evet, ölümden döndüm." "Filan zamanda da inme geçirmedin mi?" "Evet, geçirdim. Hala izi var." O zamana dek incelikle soran Azrail birden sertleşip şöyle bağırmış. "Ulan sana daha başka nasıl haber verecektik eşek herif? Kalk yürü." "Evet. Ölüm bana o denli çok haber saldı ki. Dere boyundaki evime çekilip böyle gelmiş böyle gitmezin öbür ciltlerini yazmak için hala ne bekliyorum?" "Beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum ama bırakmıyorlar ki. Ben kendime egemen değilim. Toplum bana egemen. Bu egemenlikten kurtulup kendi egemenliğimi ele almam gerektiğini çok iyi biliyorum da yapamıyorum. Hep o toplumsal borçluluk duygusu yüzünden." Vakıf, 14 Mayıs 1990 Pazartesi, ön söze. Mum Halı adıyla sunduğum bu derlemede neler var? Yazmayı tasarladığım deneme, öykü, roman konularının ve anılarımın hemen aklıma geliverip de unutmayayım diye gelişi güzel yazarak saptadığım notları, artık bu notlarımdan yararlanıp öykü, roman, deneme, anı yazmaya zamanım olmadığını iyice anlayınca bunları gelişi güzel yazılmış notlar olarak böylece yayımlamayı uygun buldum. Okuduğum kitaplardan hoşuma giden sözler ama en çok kendimle hesaplaşmalarım, çekişmelerim, kendi kendimle konuşmalarım, didişmelerim ve kavgalarım var bu Mumhala derlemesinde. 1990 yılına, yani 70 yaşıma dek bu notlardan yararlanıp değişik türlerde yazılar yazabileceğimi sanıyordum ama şimdi hayır. Kaç yüzyıl daha yaşamalıyım ki ben bu savruk notlarımdan yararlanarak yazılar yazabileyim? Tarihsiz. Güzel bir kadın oyuncuysanız sahnede bir kat daha güzelleşirsiniz. Çirkinceyseniz güzelleşirsiniz. Çirkinseniz artık size bağlı ancak oyunculuğunuzla güzelleşebilirsiniz. Nesin Vakfı, 20 Mayıs 1990. Bana öyle büyük acılar çektirdin ve bu acılar yüzünden öyle güzel şiirler, öyküler yazdırttın ki sana hep teşekkür etmek zorundayım. Vakıf, 21 Mayıs 1990, öykü. Dursali'ye Bedir'in mektubunda iki kez yinelediği söz. Çok güzel bir kadın olsaydım, güzel bir kadın olsaydım demiyor, çok güzel bir kadın olsaydım diyor. Çok güzel olduğu bir kez kesin de ancak çok güzel olmadığını biliyor. Hele çirkin hiç değil ama aynı çirkinlikle kendini güzel göstermenin hünerleri de vardır. Maddi ve manevi. Örneğin bir eşarbı kullanabilmek gibi. Vakıf, 23 Mayıs 1990. Coşumcuların ne ilkiyim ne sonuncusu. Teknolojinin tek yok edemediği. Göreceksiniz gün gelip oluşacak. Yürekleri robotların da çarpacak. Ve tutulunca bir robot bir robota. Oh ne güzel. Bilgisayarlar da insanlaşıp şaşırıp yanlışlar yapacak. Ben bir coşumcuyum inanıyorum. Yanlışın da güzelliği anlaşılacak. Aksaray, 31 Mart 1990. Mektup yazmaya, mektuplara yanıt vermeye o kerte çok zaman ayırıyorum ki, çalışma zamanımın belki dörtte üçünü. Biliyorum bunu yapmamalıyım ama mektubu yanıtlamamayı da insana saygısızlık, terbiyesizlik sayıyorum. Nasıl davranmamın doğru olduğunu kestiremiyorum. Bugün 31 Mayıs 1990, Aksaray'da evde Refik Halit Karay'ın Bir Ömür Boyunca adlı özgeçmişsel anılarını okurken, Rıza Tevfik, Refik Halit'e yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bugün layıkıyla hissediyorum ki yazmak istediğim kitabı, anılarını artık pek afifane ve bitarafane bir fikri selim ve bir üslubu menduh ile yazabilecek bir hale gelmişimdir. Onun için yakında resmi işlerim azalınca yazı yazmaya fırsat el verecek ve en evvel böyle bir eser vücuda getireceğim. Bilindiği üzere bu mektubundan sonra Rıza Tevfik yıllarca yaşamışken tasarladığı bu anılar kitabını yazamadı. Refik Halit kitabında bu konuda Rıza Tevfik için şöyle yazıyor. Yazık ki önce de şikayet ettiğim gibi şair filozof şuna buna, tanıdığına ve tanımadığına mektup yazmaktan vakit bulup da yeni bir iş ve bu arada niyetlendiği monografi veya hatıratı yazamamıştır. Herkesten, çoğumuzdan daha etraflı bir iş verecek efsafı haizdi. Büyük mevkilerde bulunmuştu. Esasen kalemi pek işlek hafızı da kuvvetliydi. Benim durumumda da Rıza Tevfik'inkine benziyor bir bakıma. Refik Halit'in de dediği gibi şuna buna, tanıdığına veya tanımadığına mektup yazmaktan vakit bulup da öyle gelmiş böyle gitmez dizisini yazamıyorum. Bu yüzden kendimi hep borçlu duyumsuyorum, topluma borçlu. Ve borcunu ödeyemediği için utançlı, alacaklılarından kaçan bir insan gibiyim. Ne yapmalıyım? Mektupları yanıtlamamalı mıyım? Bunu yapamam. Öyleyse her ikisini de yapmalıyım ama nasıl? Aksaray, 1 Haziran 1990. Evim Nesin Vakfı'dır ve evim olan Nesin Vakfı aynı zamanda müzedir. Öyle bir müze ki sant müze olarak kullanılan, görücülere belli günlerin belli saatlerinde açılan, bunun dışında bekçilerinin koruması altında sessizliğini, durgun ve durağanlığını yaşayan, depoya benzeyen bir yer ve bu yerdeki insanlar değildir. Öylese nedir? Günün her anı yaşayan, içinde ve dışında yaşanan, yaşamsal ve işlevsel canlı bir yerdir. Bu canlı müzede her an içinde çoğu çocuklar olmak üzere insanlar yaşayacaklar, oynayacaklar, okuyacaklar, işleyecekler ve çalışacaklardır. Öyle bir müze ki bir devini özeyi, merkezi ve organik bir yapı. Canlı ve durmadan gelişen ve aynı zamanda içinde yaşanırken gezilen, seyredilen, incelenen bir müze ve o müzeyi gezenler de müze olan vakfın yaşayan insanları gibi vakfı yaşayacaklardır. İşte böyle bir müze. Belki de dünyada bu türde ilk müze olacaktır aynı zamanda benim evimde olan Nesin Vakfı. Benim ve vakıf çocuklarımın evi. Bu müzeyi gezenler salt vitrinlerdeki eşyaları seyretmekle yetinmeyecekler, o vakıfta yaşayan insanlarla, çocuklarla da birlikte vakfın havasını, ortamını, koşullarını orada bulundukları sürece yaşayacaklardır. Hamburg, Hotel Forbach, 510, 10 Haziran 1990. Özveri Almanların sözlüğünde vardır ama yaşamında yoktur. Hamburg, 10 Haziran 1990. İnsanın değişimi, her şey değişken ama insan en değişken. Faşist olduğu için bir komünist delikanlının öldürdüğü şu delikanlının öldürülmemiş olsaydı kendisini öldürenden daha komünist olmayacağının kim bilebilir güvencesini? Şu sarı, faşistken komünist oldu, komünistken de kapitalist oldu bütün kurallarıyla. İşte. Neydi kızın adı? Zikan mı? Hamburg, Hotel Forbach, 11 Haziran 1990. Sık sık kendi kendime başkalarına değil herkes benden bir şey istiyor diye yakınıp duruyorum. Gerçekten de öyle. Birey olarak, topluluk ya da örgüt olarak durmadan benden bir şeyler vermemi, bir şeyler yapmamı, konuşmamı, yazmamı, eyleme katılmamı, girişimde bulunmamı istiyorlar ve bu istekler gün geçtikçe öyle arttı ki, artmakta ki bunları karşılamamın, hepsine yanıt vermemin olanağı kalmadığından bunun altında eziliyor ve yoruluyorum. Ve herkes benden bir şey bekliyor diye yakınıyorum. İyi de niçin herkes benden bir şey bekliyor diye hiç düşünmüyorum. Durup dururken ne istiyorlar? Neden istemesinler? Ben insanlara yazılarımla, konuşmalarımla, davranışlarımla, tutumumla kendisinden bir şeyler istenecek insan olduğum izlenimini vermemiş olsaydım benden durmadan isterler miydi? Bu izlenimi ben verdim, bilerek, bilmeyerek, elimde olarak, olmayarak ben vermiş olacağım ki insanlar benden durmadan bir şeyler istiyorlar. Onlar haklı, isteyecekler. Ben de bu istekleri kendi doğrularıma uygun olarak yerine getirmek zorundayım. Bu ağır yükün altında ezilip yok olsam bile. Aksaray, Haziran-Temmuz 1990. Utanma. Kendimi cezalandırdım. Sensizlik. Bu öyküyü 28-29 Haziran 1990 Perşembe Cuma gecesi saat 0:40 uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya giderken tasarladım. Bütün yol boyunca takside, uçakta, otobüste ve takside gece 3:20'de eve gelmiştim gecikmelerle. Kaç zamandır bu öykü kafamda, nasıl yazacağım diye. Kurban Bayramı'nın birinci günü 3 Temmuz 1990 vakıfta bu öykünün tekniğini de buldum. Bir mahkeme duruşması biçiminde yazacağım şöyle. Bu ikinci bölüm sonradan eklenmiş. Davalı. Ben davacı, ben savcı, ben Yargıçlar Kurulu Başkanı, ben Yargıçlar 2, ben. Yani hep ben konuşacağım onların yerine. Sonunda kendi kendimi sensizliğe, onsuzluğa mahkum etmiş olacağım. Kendimin yargıcı, kendimin savcısı, kendimin davalı ve davacısı olarak kendimi suçluyorum ve ben kendimin suçlusuyum. Kendimi benim için ölümden bir önceki ceza olan müebbet sensizliğe mahkum ediyorum. Aksaray, 6 Temmuz 1990. Tarihsiz. Yaz sıcağı, sıcak yaz ve dolayısıyla Akdeniz çerçevesizliktir. Bir kap içindeki su orada ve o sıcakta buğulaşınca nasıl bir kaba, bir hacme, bir çerçeveye sokulamazsa, kaplardan, hacimlerden, çerçevelerden taşıp dağılırsa, insan da tıpkı öyledir. İnsan Akdeniz ve Ege sıcağında buğulaşıp çerçevesinden taşar, dağılır. Bu yüzden Akdeniz yazı düşüncesizliktir, izlencesizliktir, tarifsizliktir, savruksuluktur, dağınıklıktır, boşvermişliktir, gevşekliktir, tembelliktir. Bu çerçevesizlik salt, özdeksel olarak değil, manevi ve ruhsal olarak da görülür. Daha çok dalga geçmek gibi, bol imgeler kurmak gibi ve bunların doğal sonucu olarak kendi imgelerine uyarak yalan söylemek gibi. Bana göre yeryüzünde en çok dalga geçen, imge kuran, yalan söyleyen ve yine bu yüzden de şair olan, şair değilse şairce yaşayan insanlar Akdenizlilerdir ya da Akdeniz ikliminde olan yerlerin insanlarıdır. Akdeniz yazında insanlar evlerinden taşarlar. Odalarına, salonlarına, mutfaklarına, duvarlar arasına sığışamazlar. Balkonlara, kapı önlerine, tahta boşlara, teraslara, kırlara, parklara, sokaklara, damlara, deniz kıyılarına, denizlere fırlarlar. Dağılırlar. Çerçevelerini kırarlar, mekanlarından taşarlar. Akdeniz yaz sıcağı insanın kendinden çıkıp kendi yalnızlığından kurtulup dışa dönmesi, doğaya açılması, doğanın bir parçası olarak doğayla bütünleşmesi demektir. Böyle bir insan bol bol imge kurar, bol bol düş kurar, bol bol düşünür ama çalışamaz. Özellikle anlaksal çalışmalarını saptayıp ortaya bir yapıt koyamaz. Bunu yapabilmesi için yazın geçmesini bekleyip kendini bir çerçeveye, düzenceye, mekana sokması gerekir. Sanat ve bilim önce sanatçı ve bilincinin kendisini, sonra da gereçlerini bir çerçeveye sokması demektir. Sıcak yaz insanı soyutlamaya, soğuk kış ise insanı somutlamaya yönetir. Sanırım ki tekerlek soğukta, soğuk yerde bulunmuştur ama sayılar, ama sıfır sıcak bir yerde bulunabilir. Akdenizli yalan söyler. Akdenizli daha çok şairdir ya da yaşamı şaircedir. Çünkü sanat yalandır, uydurmaktır. Akdenizli daha çok uydurur. Yalan denilen şey tümüyle yalan olmaz. Hiçbir yalan içinde doğru olmadan doğrusuz olamaz. Yalanın bütünü yalan değildir. Her yalanın içinde doğrular da vardır. Çünkü yalan doğrunun çarpıtılması, bozulması, değiştirilmesi, deforme edilmesi, doğrudan eklenip doğrudan çıkarılması demektir. Sanat da budur. Bu yüzden sanat bir yalandır. İnsanları kandırmaktır. Doğasal, toplumsal, ruhsal olayları yine onların doğrularına dayanarak çarpıtmak, değiştirmek, bozmak sanatıdır. Bu bakımdan sanatla yalanın ayrımı yoksa da amaçları bakımından ayrımı vardır. Sanat, yalanının amacı doğruyu ya da iyiyi belirginleştirmektir. Somutu soyutlama yoluyla yeniden somutlaştırmaktır ve bunu güzel yapabilmektedir. Aksaray, 1 Temmuz 1990. Belki de soyumdan gelecek insanlar annemin de babamın da gömütlerini koruyamadığım için beni suçlayacaklar. Ben gömüte karşıyım da ondan korumadım. Yoksa niçin korumayayım? Kendi gömütümde olmasın, gömütümden iz bulunmasın istiyorum. Öldüğümde cesedimin yararlanılabilecek her parçasından tıp öğrencileri yararlandıktan, ölü cesedimin organları hala onlardan yararlanılabilecek durumdalarsa, onlardan yararlanıldıktan sonra geriye her ne kalırsa, onların herhangi bir yere gömülmesini ama en çok da Nesin Vakfı bahçesinin herhangi bir yerine, bilinmeyen, sonradan işte burası denilmeyecek bir yerine gömülmesini istiyorum. Hayır, yakılmak istemiyorum. Neden bilir misiniz? Bütün dünyaya kendi yaptığım cimriliğimden. Evet, herkes gibi ben de biliyorum dünyaya hiçbir şeyin yok olmadığını. Ama sanki cesedim yakılırsa duman olup toz olup havaya karışıp kala kala bir vazo içinde bir avuç kül kalıp cesedim ziyan olacakmış, doğa cesedimden yararlanamayacakmış gibi geliyor bana. Hem de bilerek doğada hiçbir şeyin ziyan olmayacağını, yok olmayacağını. Gömülmeliyim ki çürüyecek cesedimden toprak ana çabuk yararlansın. Niçin Nesin Vakfı bahçesine gömülmek istiyorum? O da cimriliğimden. Bu vakfa her şeyimi, her şeyimi verdim. Cesedimi de ona vermek, Nesin Vakfı toprağının cesedimden yararlanmasını istiyorum. Gömütüm vakıf bahçesinin neresinde bilinmesin, hiç bilinmesin. Önemli değil bilinmesi ama bilinmemesi önemli benim için. Yaşarken değer verilmesi gereken insanlara ölümlerinden sonra önem verilmesine öyle canım sıkılıyor ki. Ben ki sağlıklarında anneme babama hiçbir şey yapamamışım, onlara bir şey katamamışım. Onlara süslü püslü gömütler yapmam, o gömütleri zaman zaman ziyaret etmem niçin? Onlara ölenler için mi? Hayır, yalan bu. Biz o görkemli gömütleri, o çiçekli gömüt ziyaretlerini ölmüşler için değil, kendimiz, kendi bencilliğimiz için yapıyoruz. 1 Temmuz 90 tarihli notun değil bilinmesi diye başlayıp ölülerimize gömüt yaptırmak ve gömütlerini ziyaret etmekten yana olanlara diye biten ikinci sayfası. Yine de soyumdan gelecekler beni suçlayabilirler. Dedelerinin, ninelerinin ve benim gömütlerimiz yok diye. Yok oldular diye. Bir haklı yanları da olabilir. Gömütler, gömüt ziyaretleri insanın geçmişiyle bağı, nereden geldiğini gösterir birey tarihi ve dolayısıyla şimdiki zamanda sağlamlığını ve geleceğe umutla yönelmesini sağlayabilir. Buna karşı koymuyorum ama diyorum ki geleceğe güçlü ve umutlu yönlenmemizi sağlayacak bireysel tarihimiz için gömütleri, gömüt ziyaretlerini gereksinmemeliyiz. Çünkü o özdeksel gücümüze göre görkemli yapmaya çalıştığımız gömütlerde ve gömüt ziyaretlerinde bencilliğimiz var. Gizli bir bencillik. Kendimizden bile saklamaya çalıştığımız. Üstelik ölülerimize saygı için onlara gömüt yaptırmak, gömütlerini zaman zaman ve zaman içinde gittikçe seyrekleşerek unutmaya varan gömüt ziyaretleri, geçmişe saygının kolay yolu. Neden kolayı açıklayayım. Ölülerimize gömüt yaptırmak ve gömütlerini ziyaret etmekten yana olanlara bir sorum olacak. En yakın ölmüşlerinizden kalmış küçük ve ayrıntılı özdeksel değeri olmayıp tinsel değeri olan andaçları saklıyor musunuz? Ve zaman zaman onlara yakınlık kuruyor musunuz? Örneğin neler? Onlardan kalan ve onlara gelmiş mektuplar, not defterleri, küçük hesap pusulaları, kullandıkları ve artık kimsenin kullanamayacağı gözlükler, değişik kalemleri, kurşun kalem, dolma kalem tükenmez gibi. Fotoğraflar, zamanın rengini vurduğu, kimi yerlerine notlar düştükleri, okudukları kitaplar, gazeteler, dergiler, mendilleri, hatta giysileri filan. Kullanılmış eski para cüzdanları ve keseleri, çakmakları, ağızlıkları, pipoları, cigara ve tütün tabakaları, kol düğmeleri, hokkaları, bardakları, fincanları, hatta kırık da olsalar, bastonları, gizli anı defterleri ya da günceleri, her biri öleninizden çok değerli anılar taşıyan bunlar ve bunlar gibi kalıt andaçları saklıyor, koruyor musunuz? Sonra da zaman zaman bu andaçlarla ilişkiye girip sevgili ölmüşünüzü anıyor musunuz? Ve bundan başka o ölmüşlerinizi tanımayan ya da anımsayamayan ev insanlarına da onları anlatıyor musunuz? Anılarıyla, gülütleriyle, yaşamlarıyla, öyküleriyle. Hayır, bunları yaptığınızı hiç sanmıyorum. Çünkü bunlar zor iş. Bir gömüt yaptırıp zaman zaman da esince o gömüte çiçek bırakmak gibi kolay değil. Söylediğim andaçlar küçücük evimizi boşuna dolduran toz yuvası ve değersiz öyle kıvır zıvırlardır ki bunların sahibi ölür ölmez daha haftasına kalmadan hepsi evden atılıp ev ferahlığa kavuşacaktır. Öyle mi? Ama gömüt yaptırmak öyle değil. Parasal gücümüze göre yaptırırız bir gömüt. Oh, kurtuluruz saygı zorluklarından. Bana kalırsa belki her zamanki gibi her şeyin arka yüzündeki kötülükleri görmeye alışık olduğumdan gömüt yaptırmak ülkemize saygı değil, hem gerçek saygıdan kaçış, hem gizli bir gösteriş, hem de bencilliğimizdir. İnsanlara sağken sevgi saygı göstermeliyiz ki onlar da yaşarken bunun tadını alsınlar. Ölünce ne haberleri olacak ki? Kimlere gömüt yapılmalı? Toplumsallaşmışlara. Onlara da toplumca yaptırılmalı gömüt. Kimin yaptırdığı bilinmeden, çünkü herkesindirler. Annemin vasiyeti, dut ve incir, serçeler ötüşerek yiyecekler. Dünyada en sevdiğim, en saygı duyduğum gömüç Tolstoy'unkidir. Yasnaya Polyana da bir uçta üstü taban yabani otlarla, çimenlerle kaplı bir tümsek. Ne taş ne yazı. Onda bile belli olmamanın bir fazlalığını görüp üzülmüşümdür. Niçin o toprak tümsek? Yine yeri belli. Bellisiz bir yerinde olamaz mıydı Yasnaya Polyana çiftliğinin? 28. ayrımın sonu, sayfa 366.